Ayrım bir, ah beyoğlu, vah beyoğlu, Salah Birsel. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 3. baskı, 1983 Ankara. Bu kitap 345 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda 6 Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 8 Ocak 2009. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Birsel 1919 yılında Bandırma'da doğmuş ama bütün çocukluğu ve delikanlılığı İzmir'de geçmiştir. Alsancak'ta St. Joseph Fransız Koleji'ni bitirdikten sonra 1937'de İzmir Erkek Lisesi'nden, 1948'de İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur. Birsel öğretmenlik, banka memurluğu, iş müfettişliği, basım evi müdürlüğü gibi görevlerde 33 yıl çalıştıktan sonra 1972 yılında emekliye ayrılmıştır. 1960-1973 yılları arasında Türk Dil Kurumu yayın kolu başkanlığı da yapan Birsel, şimdilerde sadece yazar olarak yaşamını sürdürmektedir. Şiir ve Cinayet adlı kitabıyla 1976 yılında Türk Dil Kurumu Deneme Ödülü, Paf ve Puf ile de Türkiye İş Bankası 1982 Eleştiri Deneme Büyük Ödülünü kazanmıştır. Şiir kitapları Dünya İşleri 1946, Hacı Yivat'ın Karısı 1955, Ases 1960, Kikirikname 1961, Haydar Haydar 1972, Köçekçeler 1980. Roman Dört Köşeli Üçgen 1961. Deneme İnceleme, Şiirin İlkeleri 1952, Günlük 1955, Sen Beni Sev 1957, Fransız Resminde İzlenimcilik 1967, Kendimle Konuşmalar 1969, Göte 1972, Şiir ve Cinayet 1975, Kuşları Örtünmek 1976, Kurutulmuş Felsefe Bahçesi 1979, Paf ve Puf 1981, Halley Kimi Kurtarır 1981, Hacı Yivat Günlüğü 1982. Salah Bey Tarihi, Kahveler Kitabı 1975-1983, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu 1976-1983, Boğaziçi Şıngır Mıngır 1979-1980, Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi 1982, İstanbul Paris 1983. Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu adlı yapıt Salah Bey Tarihi adlı dizinin ikinci kitabıdır. Başlarken, bu kitap Beyoğlu da anlatır. Adım başında pık pık gülmeler, kuğurmalar, gürlemeler, vakvaklamalar, koşturmalar, ahlamalar, kalgımalar, ifildemeler, çakçaklanmalar. Kimisi tiz tiz dükkanlara dalar. Kimisi açık kapılarından koygun sıcaklar fışkıran meyhanelere, sinemalara, çalgılı gazinolara kurulur. Burada kimsenin avuruna zavuruna bakılmaz. İncikli boncuklu kadınlar, caz caz yanan bob stiller, bastonlu Abuzettin beyler, afi kesen pırpırılar, alengirli kızlar Beyoğlu Caddesi'ni güvercin göğsüne, bakla çiçeğine, böcek kabuğuna, gül kurusuna, turna gözüne ve ördek başına boyar. Nedir? Bu kitap daha çok da Beyoğlu kahvelerini dile getirir. Yeri üst köşe olan ozanlar, ressamlar, gazeteciler, tiyatrocular, demek isteriz ki güzel yazanlar, güzel konuşanlar çok varır, çok gelir. Bu kitaba bir edebiyat tarihi gözüyle bakılsa da yeridir. Çünkü bu kitapta elden geldiğince yazarların sanat anlayışlarından, edebiyat dergilerinden ve şiir akımlarından da açılmıştır. Unutulmaması gereken şey şudur. Kahveler tarihi bir yerde edebiyat tarihinden başka bir şey değildir. Bir başka deyişle bu kitap bir edebiyat kuşağının tarihidir. Ah Beyoğlu, Vah Beyoğlu. Macaristan, Bohemya ve Alman kralı diye anılan Ferdinand'ın Erdel yani Transilvanya Savaşı'na son vermek ve barışı sağlamak üzere 1555 yılında İstanbul'a elçi olarak gönderdiği Buzbek, arkadaşı Nicolas Micho'ya yazdığı bir mektupta Beyoğlu'nda birçok tüccarlar oturmaktadır, bunlar İtalyandırlar der. Ne var Kanuni Sultan Süleyman çağında burası daha çok bağlar, tarlalar, mezarlıklarla kaplıdır. Ama Galata'nın nüfusu artmaya başlar başlamaz İstanbul'un fethinden beri Galata'da bulunan elçilikler birer ikişer eski adıyla Peran yani Pera bağları olan Beyoğlu'na taşınmaya başlamışlardır. Elçiliklerin Pera'da karşı yaka anlamına gelir yerleşmesiyle de Venedik, Lehistan, İngiltere, Flemenk, Fransa, İsveç uyruklular burada evler edinirler. Beyoğlu'na ilk göç eden elçilik de Fransa elçiliğidir. Nur-u Ziya Sokağı'nın, eski adı Polonya Sokağı, aşağılarında yer alan elçilik binası 1535 yılında yapılmıştır. 1831 yangınında yanınca da 1838'de yeniden yaptırılmıştır. Ondan sonra da birkaç kez onarım görmüştür. Ama elçilik ilk yıllar Tom Sokağı'na açılır. Fransa elçiliğini izleyen İngiltere elçiliği ise bugünkü konsolosluk binasının yerine konmuştur. Bu da 1870 yangınında yanınca Lord Elgin onu yeniden yaptırır. İtalya elçiliği ise 1695 yıllarında yapılmış ve bugüne değin ilk biçimini korumuştur. O tarihlerde Beyoğlu'na konan ve hiç yer değiştirmeyen bir elçilik de İsveç elçiliğidir. 1650 yılında yaptırılan Polonya veya Lehistan elçiliği ise aynı adı taşıyan sokaktadır. Bu Polonya sokağında bir de Dalmatya kıyısındaki Ragusa Cumhuriyeti'nin şimdiki Dubrovnik şehri elçilik binası yükselir. Binanın üzerindeki levhada şunlar okunur: Ragusa Görkemli Cumhuriyeti Konsolosu ve Büyük Britanya'nın Babı Ali katında birinci tercümanı olan Lucas de Crico iş bu binayı 1720 yılında yaptırmıştır. 1808 yılında bu cumhuriyet ortadan kalktıktan sonra Profesör Coppella aynı binada bir dans okulu açar. Coppella'dan sonra Psaltini yönettiği okul 19. yüzyıl sonlarında da Panosya'nın yönetimine girer. Macar elçiliği de balık pazarında Kalyoncu Kulluğu sokağında olduğu için burası da 1870 yangınında kül olmuş, sadece temeli kalmıştır. Şimdilerdeki Rus konsolosluk binası da 1836-1843 yıllarında Forsati adında bir İsviçreli mimara yaptırılmıştır. Rus elçiliği ile Fransa elçiliği arasında ise Flemenk yani Hollanda elçiliği vardır. Prusya elçiliğine gelince o Sakız Ağacı sokağındadır. Ahmet Refik Sokullu adlı kitabında Kanuni çağında İbrahim Paşa'nın adamlarından Venedik Balyosu yani elçi, temsilcisi Alvario Gritti'nin de Taksim'de büyük bir konağı olduğunu söyler. Balyos Beyoğlu adıyla anılır ki Beyoğlu adının buradan geldiği düşünülebilir. Kasım Paşa, Piri Paşa, Ayaz Paşa, Piyale Paşa mahalleleri de bu çağda kurulmuştur. Ahmet Refik bu mahalle adlarının hep o çağın devlet büyüklerinin adları olduğuna da dikkat çeker. 17. yüzyılın başlarında ise Beyoğlu'nun başlıca 5 semti vardır. Dört Yol, İstiklal Caddesi'nin kumbaracı yokuşu ile birleştiği yer, Tom, Polonya semtleri tünelden Galatasaray'a giderken sağa düşen sokakları kaplar. Sol yanda ise Asmalı Besicit vardır. 5. semt Galatasaray ise bu 4 semtin bitimindedir. Aynı yüzyılın sonlarında ise Balıkpazarı semtinin dal budak salmaya başladığı görülür. Ama Fındıklı'ya değin inen Ayazpaşa mezarlığı, Katolik, Protestan ve Ortodoks ölülerini barındırır, daha yerinden kıpırdamamıştır. Şimdiki Alman Başkonsolosluğu, eskiden elçilik binası ile Park Otel'in yerlerini de içine alan İslam mezarlığı ise onların karşısına düşer. Şinasi 13 Eylül 1871 günü dünyasını değiştirdiği vakit buraya gömülmüştür. 1893 yılında İstanbul'a gelen Mrs. Max Müller, büyük mezarlık diye de anılan bu mezarlıkların hala oralarda olduğunu söyleyecektir. Bunların karşısında da boğaza kuş bakışı bakan Alman elçilik binası yükselmektedir. Anlaşılan Almanlar aralıkta mezarlıkların bir kıyısına gelip konmuşlardır. Mrs. Max Müller ilk kez bir Türk mezarlığı görüyordur. Tepeleri kavuklu mezar taşlarının dört bir yana dönük olması, hele kimilerinin yerlere yuvarlanmış bulunması kendisini oldukça dağıtmışsa da bunlara mı, yoksa İngiltere'de benzerlerine rastlanmayan büyüklükteki selvilere mi şaşıracağını kestiremediğinden gıkı çıkmamıştır. Yabancı mezarlıkların en büyüğü olan Ermeni mezarlığı da Taksim ile Harbiye arasında sağ kolu tutar. Mezarlığın berisinde, bugünkü İnönü gezisinin yerinde, daha sonraki yıllarda Halil Paşa Büyük Topçu Kışlası'nı yaptırır. Dipnot, bu kışlayı çok daha sonraları Sait Çelebi kiralayacak ve burayı futbol alanı haline getirecektir. Taksim Stadı diye anılan bu yerde 1923 yılında lig maçları da oynanmaya başlar. Alanın İnönü gezisine dönüştürülmesi ise 1940 yılındadır. Ama Sarraf Hovhannessian, Beyoğlu Fransız Veba Hastanesi'nin Hospital de Française de la Peste à la Pera 1794 yılında Taksim'de bulunduğunu yazar. Bugünkü Fransa Başkonsolosluğu olarak kullanılan binanın karşı yakasında da aynı yıl Ermeni Hastanesi yaptırılır. Taksim ile Ermeni mezarlığı, Surpagop mezarlığı arasındaki alanın büyük bir bölüğü 1802 yılında Rumeli'den ve Bursa'dan İstanbul'a gelen Ermenilerin yaptıkları evlerle doluşmaya başlar. Ama o yıllarda kışın buralara da kurtlar akın etmektedir. Beyoğlu sokaklarının genişlemesi ise 19. yüzyılla başlar. Daha önceki yıllarda bu sokaklar daracık mı daracıktır. Nedir? Bu genişlemeye ön ayak olan da yangınlardır. Tünelle Galatasaray arasının sağ kesimine saldıran 1831 yangını bu kesimdeki İstiklal Caddesi'nin genişletilmesine olanak sağlamıştır. Taksim ile Galatasaray'ın sol kanadını baştan başa kül eden 1870 yangını ise caddenin kuzey kesiminin genişletilmesi ve adının da Cadde-i Kebir olması ile sonuçlanır. 1873 yılında Galata ile Beyoğlu arasında tünel de yapılmış ve cadde boyunca atlı tramvaylar işletilmeye başlanmıştır. Tepebaşı mezarlığı ile Galata surlarının ortadan kaldırılması da bundan bir 10 yıl önce rastlar. 1913 yılında ise elektrikli tramvay Beyoğlu ile Şişli'yi birbirine bağlar. Geçen yüzyılda elçilik ve konsolosluk binalarından başka zengin Rumlar, Katolik Ermeniler ve İstanbul'a yerleşmiş yabancıların da çok güzel taş evleri vardır. Avrupa'nın ikinci, üçüncü derecedeki otellerini andıran birkaç otel de taştandır. Bunların dışındaki evler tahtadan olduğu için Beyoğlu sık sık yangın geçirir. Bunların en büyükleri 1811-1857 yıllarındaki yangınlardır. Ama 1870 yangını ötekileri de bastırır. Büyük Beyoğlu yangını, Beyoğlu Hariki Kebiri diye anılan bu yangında İngiliz elçilik binası ile 3000 dolaylarında ev ve dükkan yanmıştır. İstanbul'un en eski tiyatrolarından olan Naum Tiyatrosu da bu yangında kül olmuştur. Sermet Muhtar Alus bu yangın için destan mı, türkü mü, ne olduğunu iyice hatırlayamadı, bir şarkı çıkarıldığını da söyler. Ah Beyoğlu, vah Beyoğlu, yandı da gitti, kül oldu. 19. yüzyılın ortalarında Beyoğlu daha kalabalıklaşmış değildir. Kadınlara sokaklarda çok az rastlanır. Gezi yerleri de pek sınırlıdır. Doktor Zahir Ospaşa o yıllarda Beyoğlu ileri gelenlerinin yaz akşamları Taksim bahçesinin ilerisinde Bella Vista denilen kahveye gittiklerini, kendisine güvenen kimi gençlerin ancak küçük ıhlamura değin uzandıklarını yazar. Ama bu yıllar Beyoğlu piyasalarının da gittikçe cümbüş kazandığı yıllardır. Atlarla arabalarla yapılan bu cevelan tünel meydanından Şişli'ye değin uzanır. Nedir? Kalabalığın çoğu Cadde-i Kebir'dedir. Burada elinde bastonu, şemsiyesiyle yayalara da çokça rastlanır. Bu yayaların çoğu da İstanbul'un cebi delik delikanlıları, bıçkınlarıdır. Büyük Şamram onlar için bir kanto da düşürmüştür. Beyimin gelişi hoştur, galiba cepleri boştur. İspir çal kamçıyı koştur. Dipnot ispir at uşağı. Bulaşıktır beyim benim, sarmaşıktır beyim benim. Gözlerin kara karası, hanımların maskarası, aşığının yüz karası. Bulaşıktır beyim benim, sarmaşıktır beyim benim. Sermet Muhtar Alus'un anlattığına göre 19. yüzyılın ikinci yarısında Beyoğlu'nda en çok rastlanan şeylerden biri de sedyedir. Dipnot sedye tahtıravan. Pehlivan yapılı ve acı kuvvetli iki uşak hamalın taşıdığı bu sedyeler özellikle pazarları parmak kapıdan sıra servilere sapan ara sokaktaki Ayatriya'da kilisesi önünde görünür. Kiliseye Frank tatlı su frengi ve Rum zenginlerinin gelinlerini kaynanalarını taşır. Kışın yabancı elçilik binalarının Union Française, Tetonia gibi kulüplerin, Pera Palace Oteli'nin ve Naum Tiyatrosu'nun önü de bu sedyelerle dolup taşar. Sakız ağacından peylenen bu sedyelerin ücreti çorbacıya verilir. Ama taşıyıcılar da müşteriden ayrıca bahşiş cem ederler. Alus taşıyıcıların piyano hamalı gibi giyindiklerini söyler. Bunlar mosmor, fesli, camadanlı, galibarda yün kuşaklı, yumurta ökçe şibidikli, palikarya uşarılarıdır. Yüz adımlık yere bile bir sarı lira almadan gitmezler. Sermet Muhtar Alus sedyelere kurulanlar arasında en çok şu kişilerin bulunduğunu da söyler. Banker Zafiri, Hristaki, Dimitraki, Yeni Dünya Monsieur George Stampa ve Monsieur Kriko'nun aileleri, eski Bükreş elçisi Edward Black Bey'in kızı, o çağın ahım şahım güzeli Madame Kuto, Sırbistan'ın eski İstanbul elçisi Georgevich'in kızı, Kalantor tüccar Vlasdriras'ın benzeri güç bulunur güzellikteki karısı, Osmanlı Bankası müdürlerinden Bay Peneiri'nin madaması, itfaiye komutanı Macar Zeçini Paşa'nın güzeller güzeli kızı, Sultan Hamit'in kuyumcu başısı Haranaçi'nin kızı Rebecca. Beyoğlu'nda kahveler 1850 yıllarında çoğalmaya başlar. Bunların en önde gelenleri Cafe Riche, Cafe Tortoni ve Sahne Sokağı'nın köşesindeki Cafe Valori'dir. Buralara daha çok elçilik görevlileri ile Rum ve Ermenilerin kalantorları gelir. Valori kahve ya da pastanesine Beyoğlu'nun yüksek tabaka kadınları da gelir. Dipnot, Valori lokantası adını taşıyan bir yerde Galatasaray ile tünel arasındaki caddededir. Tanzimat edebiyatçılarının da korudukları bu lokanta çok uzun ömürlü olmamış, yıkılarak yerine Karlman pasajının binası yapılmıştır. Nerval 1843 yazında İstanbul'a düştüğü vakit bir yüzü Beyoğlu'ndaki Büyük Mezarlık Caddesi'ne, yani İstiklal Caddesi, bir yüzü de tepe başına bakan bir kahve saptamıştır. Mevsim dolayısıyla yolun öteki yanına da masalar atılmış ve Nerval kendine uygun bir masa seçebilmek için bu yolda bir iki kez aşağı yukarı gidip gelmiştir. Nerval'in demesine göre burası Paris'in Şanzelize Caddesi'ndeki kibar kahvelere benzer. Beyoğlu'nun bütün zenginlikleri buradadır. Dondurma yenir, limonata, sütlü kahve içilir. Leylekler masa masa dolaşır, müşterilerin kendilerine şeker ve bisküvi şöleni çekmesini bekler. Kahvede Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransız diliyle yayınlanan bütün gazeteleri vardır. Nedir? Kimileri Journal de Constantinople, Echo de Smyrne, Portfolio Maltese, Courier de Athènes, Monitor Ottoman adlı bu gazetelerin hepsini toplar, onları topuna göz atmadan kimseye vermez. Bir Rus aynı saygısızlığı Nerval'e de uygulamış ve Nerval gazetelerden birini istediği halde yüzüne ters ters bakan adamı Paris'teki eski kahvelerin müşterilerine benzetmiştir. Beyoğlu'ndaki bir kahveden de 1852 yazında Türkiye'ye gelen Théophile Gautier söz eder. Gautier'in anlattığı kahvede tünel başında Mevlevi tekkesinin karşısındadır. Kahvenin duvarları yarıya kadar beyaz filelerle süslü sarımsı tahtalarla kaplanmıştır. Peykelerin üstündeki minderler ise kilimlerle örtülüdür. Altın yaldızlı ve siyah çiçekli aynalar duvarlara sırma kordonlarla asılmıştır. El biçimindeki çengellerde ise havlular vardır. Öteki Türk kahveleri gibi burası aynı zamanda bir berber dükkanıdır. Pırıl pırıl kalkanlara benzeyen büyük bakır leğenler duvardaki raflarda yer alır. Leğenlerin yanı sıra bohemya camından, yontulmuş billurdan yapılmış nargileler dizilidir. Nargileleri, Maroken hortumları, Gautier'ye birbirine dolanan lakuunları düşündürür. Mevsimlerden yaz olduğu için müşteriler kapının önündeki peykeye oturmuştur. Buraya Frankler, Ermeniler de çok gelir. Bunlar Galata'daki iş yerlerine gitmek için yüksek kaldırımdan inen esnafı dalgın dalgın seyrederler. Buradan tepe başındaki küçük mezarlık da göründüğü için müşteriler kimi zaman da oradaki selvilere ve mezarlık caddesine, şimdiler Cumhuriyet Caddesi, doğru sarkan mezar taşlarına bakmakla vakit geçirirler. 1865 yıllarında Taksim Caddesi'ndeki Arşak'ın kahvesi çok ün toplar. Buraya Jön Türkler de gelir. Akşamları kahveyi ince saz coşturur. İnce saz çokluğu Kör Sebuh'un yönetimindedir. Jön Türklerin arada bir göründükleri bir yerde Cafe Flam'dır. Fransız Bilim Akademisi üyelerinden ve biyolojide dönüşümcü kuramı savunanlardan Edmond Perrier, İstanbul'a geldiği vakit burada Sadullah Paşa, Bünif Paşa, Ethem Paşa ve bütün Cemiyeti İlmiye-i Osmani üyeleriyle buluşup konuşur. Perrier bu kahvede Şinasi ve Namık Kemal ile de tanışır. Bir defasında da Namık Kemal'e Fransız aydınlarının başlarındaki 3. Napolyon zorbasını nasıl atacakları üzerine bir söylev çeker. Flam kahvesinde Perrier ile konuşmaya gelenler arasında Ali Süavi ile Hersekli Agah Nuri, Reşat gibi Jön Türkler de vardır. Bu toplantılar Perrier'in Beyoğlu'nda kaldığı otelde de sürdürülür. Jön Türkler de ona Osmanlı sultanlarının zorbalığına karşı çıkan gençlerin çalışmalarını anlatırlar. Bir ara bu kahveye Abdülhak Hamit de dadanır. Hamit Şinasi'nin orada oturduğunu duymuş, onunla tanışmak için kahveye gelmeye başlamıştır. Ama günlerce beklediği halde Şinasi ile karşılaşamaz. Buraya Türklerden çok azınlıklarla Göksu Frankleri dadanmıştır. Yemeklerden önce kadehle rakı, cin, amer, konyak ya da likör yuvarlamayı severler. Ekmek lokmaları üzerine yatırılmış siyah havyarla kırmızı Japon havyarını da midelerine indirirler. Flam'ın mezeleri arasında kaz yumurtası, füme kılıç yani tütün balığı, dil söğüş, jambon, kaşar peyniri de pek tutulur. Kışında bardak bardak punç içilir. Erzurumlu Küçük Emrah'ın bu kahve üzerine patlatılmış bir destanı da vardır. Meşhurdur efendim kahveyi Flam, Fransızca gerek orada kelam. Alafrangalık boncur bonsu var, merhaba der isen alınmaz selam. Tatlısı frengi sahibi barba, besili domuzdur gayetle kaba. Lakin sözüm yok hiç cin rom şaraba, alası elamda edeyim ilam. Ve hem garsonları hep seçme mahbub, emir verir iken olurum mahcup. Hizmeti bir yana kendisi matlup, sakızlı, imroslu, rumiyoz gulam. Topukları gümüş billur pençeli, Avrupa kâküllü, gayet cilveli. Bahşişin ustadan gizli vermeli, yaz levh-i sineye elif ile lam. Alınca haberi şaşırdım rahı, hasırlı fes giydim attım külahı. Gören dostlar şaşar aşık emrahı, baston boyun bağı hasılı kelam. Kahvede şakşuk şakşuk tavlalar atıldığı gibi, piket, whist, bridge gibi yüksek gradolu iskambil oyunları da oynanır. Çalgı ve şarkı da vardır. Yalnız şarkıcılar burada alafranga üzerine iş tutar. En ünlüleri de Fransız şarkıcısı Rizet'tir. Ne var, müşteriler Rizet'ten çabucak bıkacak, o da adını Finet'e çevirerek Elhamra veya Alhamra şarkılı kahvesine geçerek Ahmet Mithat Efendi'nin deyişiyle binlerce gaz ışını arasında bir daha parlamak yolunu araştıracaktır. Flam kahvesinde garsonlar hep kızdır. Kızlar, Ahmet Mithat Efendi bunlara hizmetçi kızlar, gece yarısından sonra evlerine dönerken müşterilerden birinin kendilerine eşlik etmelerine ses çıkarmazlar. Dahası gecenin o ilerlemiş saatinde müşterileri bir de kendi evlerine dönmek yorgunluğundan kurtarmak için onları yataklarına alırlar. Kahvede şampanya şişelerini patlattıranlar o gece kızlardan birini alıp gideceklerine iyice inanırlar. Ama kimi zaman kızlardan şöyle karşılık alınır. Özür dilerim, bu gece eşlik için başka efendiye söz verdim. Başka bir zamanda sizin eşliğinizi rica ederim. Flam Ahmet Mithat Efendi'ye göre balıklı yerdir. Misafirhane yani otel dendimi Flam'ın adı söylenmiş olur. Kahvehane dendimi bir başka adı açıklanır. Tiyatrohane bir üçüncü adı olduğu gibi meyhane de adları arasındadır. Kumarhane ile de en önemli adı açığa vurulmuş olur. Kimileri de mızıka ya da hanende hane derse şaşırmamalı odur. Şu bilinmeli ki Flam 20. yüzyıla ulaşamadan yangın belasına uğrayacak ve sadece dört duvar kalacaktır. Beyoğlu Belediye Dairesi Cadde-i Kebir'i genişletmeye kalkınca Flam'ın yeri Tokatlıya'nın karşısında İngiliz Kanzuk Eczanesi sırasındadır, onlar da dümdüz edilir. Yerine de bir süre sonra dört katlı bir yapı kondurulur. Alt katta bir tuhafiyeci dükkanı açılırsa da zaman içinde burada yine kahve-i Flam biter. Aşağı yukarı 2. Dünya Savaşı'na değin yaşamını sürdüren kahvenin yerinde 1950 yıllarında bir oyuncakçı saptanmıştır.
1. Ayrımın sonu. Sayfa 14.